Hatıraların Dünyası.
Herkese merhaba. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hatıraların Dünyası'ndan programında birlikteyiz. Ben Tuğba Yıldırım. Her hafta programımızda Profesör Doktor Ali Birinci hocamızla birlikte hem tarihte hem edebiyatta hem de siyasi duruşlarıyla iz bırakmış önemli isimlerle ilgili bilgileri, hayat hikayelerini ve belki de daha önce hiç rastlamadığımız anıları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet hocam, merhaba tekrar.
Merhaba efendim.
İlk programımız başlarken programımızla ilgili neler söylemek istersiniz?
Efendim, şimdi hatıralar bir bakıma insanlığın hafızası demektir. Aynı zamanda bir insanın da hafızasıdır. Hı hı. Hatıraları unutan insanlar pek hoş muamele görmezler. Unutkan derler en nezaketiyle. Hı hı. Bir de hatıra türünden eserler resmi kayıtların dışında doğrudan doğruya insanla karşılaştığımız metinlerdir. Çünkü hatıralarla insan arasına başka herhangi bir vasıta, bir resmiyet, bir makam, bir güç girmez. Hatıraların birikimi bir bakıma sosyal hayatın bilgisinin de birikimi demektir. Aslında hatıraları daha geniş bir şekilde ifade etmek gerekirse, hatıra türünden eserler beşeri bilimlerin veya sosyal bilimlerin hemen her alanı için, yani sosyolojiden sosyal psikolojiye kadar, tarihten edebiyata kadar gerekli eserlerdir.
Evet.
Batı'da hatıra türünden eserlerin çok büyük bir zengin dünyası vardır. Bizde esas itibariyle bizim kültürümüzde insanoğlunun kendisinden bahsetmesi pek hoş karşılanmaz. Dolayısıyla da birçok kıdemli eski insanlarla karşılaştığımda orijinal şeyler anlattıkları zaman hatıralarını yazmalarını istirham etmiştim.
Evet.
Evladım, bizim hatıralarımızdan ne olur diyerek ve biraz da tevazu ile bundan kaçınmışlardı. Bu bakımdan biz çok hatıra, canlı hatıra gömdük diyelim bu insanların,
evet,
şahsında.
Bize kültür olarak zaten tevazu hep öğütlenir. Ondandır belki, değil mi?
Eski kültürümüzde gayet tabii. Eski kültürümüzde bir de insanların ben diye söze girmesi bile büyük ayıp,
evet,
karşılanır. Nitekim mesela eskiden insanlar ben demezler, daha çok bendeniz derler. Ben diyecekleri zaman da özür babında lanet benliğime diye söze başlarlar.
Öyle mi?
Edep erenlere derler.
Hmm.
Eski kültürümüzde.
Hı-hı.
Ben biraz ben diyene de benlikçi derler. Yani,
evet,
bu aslında nefsine düşkün,
egoist
günümüz tabiriyle. Hı-hı. Tabii bir parça daha eski ifadelerle nefsaniyet ve enaniyet sahibi kişi olarak isimlendirilmenize yol açar. Hatıra meselesinde hiç şüphesiz fazla ben demeden bir insan daha çok hayatını başkalarına yönelterek bir bakıma dikkatini ve aynasını, hayatı da anlatabilir. Aslında hayat hakkındaki her bilgi biraz da istikbale bırakılmış mektup gibidir. Bu bakımdan,
evet,
hatıra türü bilhassa 19. asrın sonlarına doğru Türkiye'de
önem kazandı, değil mi?
Önem kazandı ve zaman zaman atılım yapan bir edebiyat türüdür. Zaman zaman diyorum çünkü mesela meşrutiyetin ilanından sonra, yani 1924 Temmuz 1908'den sonra Abdülhamit devrinde kötü işler yapmadığını bildirmek için birçok insan hatıralarını yazdı.
Duydu, evet,
yani anladım, suçlanan devir için. Benim suçum yok demek için. Sonra Balkan Harbi'nden sonra da Balkan Harbi bozgununda benim herhangi bir suçum yok demek için
yine amaçla.
Aynı amaçla hatıralar yazıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra ikinci meşrutiyet ve iddiatçıların kusurlarından kendisini kurtarmak isteyenler bu devre dair hatıralar yazdılar. Malumunuz ihtilallerden sonra bir hatıra furyası çıkar ortaya. Mesela 1960 ihtilalinden sonra bu ihtilali yapan askerler ve muhatap olanlar epey bir hatırat yazdılar. Ki bunların en eskisi Dündar Seyhan'ın Gölgedeki Adam isimlisidir. İsimli hatırasıdır. 1966 yazında basılmıştır bu kitap. Ve bir bakıma tabii bunlar vatanın kurtarılması için neler yaptıklarını anlatmak maksadıyla yazılmıştır. Dündar Seyhan'ın hatıralarında daha ihtilal hareketlerinin 1953-54 senelerinde başladığına dair bilgiler vardır. Bu bakımdan hatıra türü aslında şöyle de denebilir, en çıplak metindir. Doğrudan doğruya insanı anlatır. Evet. Vasıtasız bir şekilde insanı anlatır ve
olduğu haliyle, değil mi?
Olduğu haliyle veya olmak istediği haliyle ve aynı zamanda şöyle de denebilir. Bir bakıma hatırat şu veya bu ölçüde, şu veya bu doğrulukta hayatın bir fotoğrafı olarak kabul edilebilir.
Evet.
Ve keşke elimizde daha çok fotoğraf olsaydı diye temenni etmek gerekir.
Evet hocam. Peki hatırayla ilgili böyle güzel bir giriş yaptıktan sonra konumuza dönelim tekrar. Bu hafta Ali Münif Yeğenay'ı konuşacağız sizinle. Bu özel ismi sizden dinleyeceğiz. İsterseniz dinleyicilerimize kısaca Ali Münif Yeğenay kimdir onu anlatarak başlayalım.
Şimdi buyurun. Efendim bu 52 haftalık programda daha ziyade ben hatıralarını anlatacağım kişilerin ölüm tarihlerini esas aldım.
Evet.
Hiç değilse her ay o ay içinde rahmetli olan insanların
anmak açısından
biraz da böyle bir çifte kar çıkarmak için.
Çok güzel olmuş.
Böyle davrandım.
Evet.
Bu ay anlatacağımız Ali Münif Yeğenay 3 Ocak 1951'de öldüğü için onu seçtik. Aslında mütevazı bir hacimde hatıraları var ama çok önemli. Neden önemli olduğunu anlatacağız. Ali Münif Yeğenay Adana'da Yeğenay ailesinden tanınır ama aslen Anamurludur.
Evet. Tarsus.
Babası Adana'nın ünlü şairlerinden Adanalı Hakkı'dır. 1853-1912 yılları arasında yaşamıştır. O devirde tanınan şairlerden birisidir. Yani Ali Münif Yeğenay bir bakıma şair bir babanın, edebiyatçı bir babanın çocuğu olarak edebiyat ortamında doğmuştur. Adana valisi Abidin Paşa'nın himmetiyle açılan lisede tahsiline başlamış. Fakat daha sonra İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmına, yani bugünkü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin lise kısmına yeniden birinci sınıftan başlamak zorunda kalmış. Lise birinci sınıfı Adana'da okumasına rağmen. Bu okulda 4 sene idadi, 3 sene de yüksek kısım okuduktan sonra 1896'da Ağustos ayında mezun olmuş. Ali Münif bir bakıma o sırada Mülkiye'de okuyan iki Adanalı'dan biri olarak tanınıyor.
Evet.
Bunlardan birisi bildiğimiz Ali Münif Yeğenay, diğeri de Tarsusizade Münif.
Evet, adaşı var bir tane.
Adaşı var. Tarsusizade Münif de çok dikkate değer bir adam.
Evet, anılarında hep bütün hikayeleri birlikte gidiyor zaten.
Jön Türk'tür. Bilhassa Avrupa'da çok büyük neşriyatı var. Tarsusizade Münif aynı zamanda Türkiye'de Türk edebiyatında 1904'te Cumhuriyet isimli ilk risaleyi, Türkçe risaleyi bastıran insandır.
Evet.
Ali Münif 1896'da mezun olduktan sonra daha mezun olmadan yalnız 1896'da 13 Nisan'da Ziraat Bankası'nda stajyer olarak, o zamanki tabirle refik olarak memuriyete başlamış. Mezun olduktan sonra Gelibolu'da İdadi'de muallimlik yapmış. Daha sonra babası İşkodra mektupçuluğuna nakledilince o da babasının isteği üzerine İşkodra'da Vali Müşir Kazım Paşa'nın delaletiyle maiyet memuru, yani stajyer kaymakam denebilir olmuş. O zamanki ismi maiyet memuru. Rumeli kazalarında kaymakam vekilliği ve kaymakamlık yapmış. Leş kazası, Sandıklı, ondan sonra Gosti var, Köprülü. Köprülü'deyken 1908'de 24 Temmuz'da ikinci meşrutiyet ilan edilmiş. Şimdi ikinci meşrutiyet birçok insanın hayatında kırılma noktasıdır.
Evet, hayatının yani, sonraki kısmı için.
Tabii sadece Osmanlı toplumu için değil, aynı zamanda birçok insanın, yani toplumun her katmanından,
bireyler için de aynı
her,
zamanda.
Tabii her zümresinden birçok insanın hayatında kırılma noktası olmuş. Ali Münif Yeğena'da ilk meclisi mebusana Adana mebusu olarak geliyor, katılmış. Hı hı. Bir bakıma ikinci meşrutiyet bütün toplum için bir emri vaki teşkil etmiş ve hayat sadece kişilerin hayatı değil, toplumun hayatı da çok hızlı bir şekilde değişmeye başlamış.
Evet.
Bu bakımdan ikinci meşrutiyet Türk cemiyetinde bizim bugün bile daha layıkıyla fark edemediğimiz çok büyük bir kırılma noktasını teşkil eder. 1910'da yalnız, yani daha seçimlerden 2 sene önce, 1912 seçimlerinden 2 sene önce mebusken Ali Münif Yeğena'ya Ankara valiliği teklif edilmiş.
Ancak
zaten kaymakam olduğu için, hı hı, Ankara valiliğini tercih etmiş. Ankara'nın onun valilik zamanında bir özel tarafı var. 1910-1911 kışı Ankara tarihinin en sert kışlarından biridir. Hı. Aynı zamanda bu kış sadece Ankara değil, Ankara ile Basra Körfezi arasında da en çok şiddetli kış, bir kış olmuştur.
Hı hı.
Ali Münif Yeğena Ankara'dayken Rumeli'de huzursuzluklar başlayınca tanıdığı Rumeli'ye Becaiş suretiyle gitmiş. Yani Manastır valisi yer Reşit Paşa ile Ankara valisi Ali Münif yer değiştirmişler. Orada bir cinayet hadisesini aydınlatmış.
Hı hı.
Fakat hükümet değiştiği zaman 1912 yazında, yani İttihatçılar iktidardan düştükleri zaman Ali Münif Yeğena'da Ahmet Muhtar Paşa kabinesi tarafından alınmış ve merkeze gelerek, yani İstanbul'a gelerek siyasi hareketlere İttihat ve Terakki içerisinde başlamış.
Hı hı.
23 Ocak 1913 Babali baskınına katılanlardan birisi de yine Ali Münif Yeğena olmuş.
Hocam, bu noktada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ali Münif Yeğena'nın bu siyasi duruşunun şekillenmesinde mülkiyede okumuş olmasının etkisi var mıdır?
Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Çok iyi sordunuz. Bunu sonra anlatacağız daha geniş. Mülkiye, harbiye, o yıllarda tıbbiye, yani askeri tıbbiye, bu yıllarda İttihat Terakki fikirlerinin, işte Osmanlı Devleti için yeni kuruluş reçetesi arama gayretlerinin ayyuka çıktığı zamanlar. Dolayısıyla zaten mülkiyeden hemen hemen o yıllarda mezun olan talebelerin büyük bir kısmı iddiatçı zihniyetiyle ve açıkçası Abdülhamit düşmanlığıyla yetişiyorlar. Bu düşmanlık o kadar yaygın ki mesela bu düşmanlıktan Mehmet Akif Merhum bile kurtulamamıştır.
Evet.
Bunu geniş bir şekilde Mehmet Akif Merhum'un en yakın dostu Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif hakkındaki kitabında anlatır.
Evet.
Babali baskınından sonra Halep valisi ve aynı zamanda Mithat Paşa'nın damadı Mustafa Vefik'in ölmesi üzerine Halep valiliğine gönderilir.
Evet.
Halep valiliğinden sonra Beyrut valiliğine Ebu Bekir Azım Tepera'nın yerine nakledilmiştir. Ali Münif Ebu Bekir Hazım Teperan da bizim yakın tarihimizin çok dikkate değer isimlerinden birisidir. Romanlarıyla, hatıralarıyla, hatta Fransızca yazdığı şiirlerle, onu istikbalde anacağız.
Evet.
Beyrut valiliğindeki iken Arap milliyetçileriyle yumuşak ilişkilere girer. Onlarla anlaşma yollarını bulur ve Arap isyanlarını yatıştırır. Bu bakımdan Ali Münif Yeğena yumuşak tabiatlı, anlaşmadan yana, sertlikten uzak bir şahsiyettir ve bu yönüyle de hep şükranla anılmıştır. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra Said Halim Paşa hükümetinde Dahiliye Nazırı olan yakın dostu Talat Paşa zamanında Dahiliye Nezareti Müsteşarlığı'na getirilir.
Evet.
Malum haliniz bu müsteşarlık bürokraside seçimle gelinmeyen, tayinle gelinen en yüksek makamdır. Birinci Dünya Harbi başlayınca Cebeli Lübnan mutasarrıflığına da yine Ali Münif Yeğena tayin edilir. Ama Cemal Paşa'nın bilinen sertliğinden ve bilhassa çok siyasete de aykırı bir şekilde Arap önderlerini asmasından dolayı Ali Münif Yeğena'nın bu valiliği çok bir semere vermez.
Evet.
Hatta neredeyse hiçbir işe yaramaz. Cebeli Lübnan mutasarrıflığından sonra Talat Paşa hükümetine Nafa Nazırı olarak ilk defa girer. Fakat haberi olmaksızın ve tamamen emri vaki ile bu nezarete kendisini tayin edilmiş olarak bulur. Ali Münif Yeğena'nın nezaretinden sonra, yani 1917'den sonra Meclisi Mebusane Halep Mebusu olarak seçilir. Mebusanın dağılmasından sonra affedersiniz, İstanbul'a tabiatıyla döner ama 23 ay İngilizler tarafından gönderildiği Malta'da kalır. Fransız işgalinde bulunan memleketinin döndükten sonra kurtuluşu için çalışır. Zaferden sonra Arapça, Fransızca ve Farsça bildiği için bu bakımdan edebiyat kültürü, dil kültürü
çok gelişmiştir.
Çok zengin bir Osmanlı, bir bakıma ideal bir Osmanlı bürokratıdır. Birçok Osmanlı bürokratı Rumeli'de çalıştıysa Rumeli lisanlarını bilir. Rumeli'deki yabancı lisanları. Arap bölgesinde çalıştıysa Arap
içinde bulunduğu
kültürü bilir.
Coğrafyanın diline hakim oluyor.
Yani bu bakımdan Osmanlı memurlarının büyük bir kısmının lisan zenginliği kayda değer bir durumdur. Kendisine Afganistan, Kabil sefirliği teklif edilmişse de yorgunluğundan ve ailevi durumundan dolayı Atatürk'ün bu teklifini kabul etmemiştir ve Adana'ya dönmüştür. Ceyhan'da çiftliğinde huzur dolu günler geçireceğini ümit ederken hemşerileri tarafından Adana Belediye Reisliğine seçilir.
Evet.
Hakikaten de bu seçimler kendisinin arzu etmemesine rağmen Ali Münif'in ne kadar sevildiğini gösteren dikkate değer durumdur.
Evet,
bunu o şekilde yorumlamak lazım. Yani böyle bir ben milletvekili olmak istiyorum deyip kulisler yapmamış, propaganda yapmamış, belediye başkanlığını istiyorum buna ancak ben layıkım deyip köy köy, kasaba kasaba veya mahalle mahalle dolaşmamış. Milletvekili seçilir ve eski Nafa Nazırı olarak Adana'nın mamur hale gelmesi için çalışmalar yapar. Ekim 1922 ile Ekim 1925 arasında. İstifaen milletvekilliğinden ayrılır. 1927 ile 1950'ye kadar Mersin, Adana ve Seyhan mebuslukları yapar.
Evet.
Fakat bir kanser ameliyatını takiben İstanbul'da Teşvikiye Sağlık Yurdu'nda 3 Ocak 1951'de rahmetli olursa da isteği üzerine memleketi Adana'nın topraklarına naaşı tevdi edilir, emanet edilir ve böylece yakın tarihimizden temiz ve hizmet dolu bir isim olarak göçer.
Geçmiş olur. Peki bu noktada şöyle bir toparlayacak olursak, tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi hatıradan bahsederken Ali Münif Yeğena'nın hayatı ikinci meşrutiyetten mütarekeye ve daha sonrasında da cumhuriyete geçiş dönemini yansıtması açısından çok önemli. Peki bu sürecin içinden gelmesi onun kişisel hayatında ne gibi tecrübeler katmıştır kendisine? Hayatı nasıl okumasını sağlamıştır? Bu kadar deneyimin içinden geçmiş olması.
Evet, şimdi efendim Albino Fiena bir kere çok mücadeleci bir insan. Yani bu Osmanlı Devleti'nin yıkılış devrinde veya Batılıların yıkma devrinde diyelim, kendisi yıkılmadı. Batılılar tarafından, Batı sömürgecileri, devlet sömürgecileri tarafından yıkıldı. Bu hayat içerisinde iki tarz var. Birisi bir teslim olma, teslimiyet tarzı. Mesela buna en çarpıcı örnek olarak hemşerisi Tarsusizade Münif'i gösterebiliriz.
Evet.
1931'de ölen. Şair, duygulu bir insan, uzun yıllar batıda kalmış, yayınlarda bulunmuş, yani gazete çıkarmış veya mecmua ile gazete arası bir şey. Aynı zamanda şiirler yazmış. Milli mücadeleden sonra cumhuriyet ilan edilmiş, Türkiye'ye dönmüş ama buna rağmen hala karamsar ve mücadele azmini kaybetmiş. Onun için de Albino Fiena'nın Tarsus'taki mezarında burada dünyanın en talihsiz, en bedbaht insanı yatıyor diye bir
mezar taşı
vardır. Bu mücadeleden, bu zor günlerden, bu ateş çemberinden tabiri caizse çıkanlardan bir kısmı kanının son damlasına kadar, ömrünün son dakikasına kadar çok kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele eden insanlar.
Evet.
Albino Fiena bunlardan birisi. Bu mücadelenin çok az bir kısmını bize hatıralarında veriyor.
Bahsediyor.
Çok az kısmı derken Albino Fiena'nın aslında daha talebeyken Herbert Spencer'den henüz mülkiye ikinci sınıfındayken 1895'te Metali Terbiye-i Akliye diye 125 sayfalık bir kitap tercüme ettiğini biliyoruz. Yani entelektüel zenginliği de var ama daha sonra idari vazifelerden buna fırsat bulamamış. Fakat ölmeden kısa bir müddet önce bu konuşmamızın vesilesini de bu kitapçığı teşkil ediyor. Ölmeden kısa bir müddet önce Albino Fiena hatıralarını yine kalemiyle Adana tarihine, Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunan Taha Toros'a anlatmış.
Evet.
Taha Toros önce Cumhuriyet Gazetesi'nde bu hatıraları tefrika etmiş. Daha sonra da İstanbul'da bu hatıralar 1996'da bir kitap halinde basılmış. Bu kitap 117 sayfadır. Fakat Albino Fiena'nın daha çok ikinci meşrutiyetin öncesinde ve bilhassa talebeyken olan hatıraları bakımından çok önemlidir. Şimdi bu önem ne kadar, ne derecededir diyeceksiniz. Bu yakın tarihteki hala ortalıkta gezen bir kısım yanlışları tahsiye edecek kadar önemlidir. Fakat bu hatıratın bu bakımdan değeri henüz fark edilmemiştir.
Elbette konuşacak çok şey var, çok önemli bilgiler var paylaşacak. Fakat bu haftalık süremizin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Hocam bir iki cümleyle toparlayabilirsek programımızı bitirin.
Efendim Albino Fiena'nın 1996'da kitap haline getirilen hatıraları İttihat ve Terakki'nin tarihini değiştirecek kadar önemlidir. Çünkü bu hatıralarda 1895 baharında İttihat ve Terakki'nin nasıl kurulduğuna dair çok tafsilatlı, çok kıymetli bilgiler vardır. Aslında her hatıra tarih bilgisini biraz değiştirir. Bu bakımdan Albino Fiena'nın hatıraları da İttihat Terakki tarihini merak edenler için vazgeçilmez ve çok kıymetli bir metindir.
Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizlerle paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Efendim gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hatıraların Dünyası.